tarihinin izinde.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk Tarihi'nin izinde arayışlarımız başladı. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızda. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar Sedat Bey, hoş bulduk.
Sohbetimize başlayacağız değerli dinleyicilerimiz ama önce hep yaptığımız gibi bizi arayan bir dinleyicimize Türk Tarih Kurumu yayınlarımızdan kitap armağanımız oluyor. Bunun için sorularınız, yorumlarınız için telefon numaralarımız 463-3419, 463-3421, elektronik posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr. Programın Esen Değirmencioğlu hazırlıyor, kumanda masasında Ayhan Taşçı, ben Sedat Ağaoğlu. Hocam bugün Mirja Kefalon'un sonuçları itibariyle başlayacağız programımızı. Ardından Selçuklu'nun yıkılışı, daha sonra küçük beyliklerin kuruluşu diye devam edeceğiz artık süremizin yettiğince. Ama az önce ben telefon numaralarımızı duyurdum, kitap armağanımız var. Bu hafta hangi kitap Güray Hocam?
Bu hafta dinleyicilerimize Türk Tarih Kurumu yayınlarından Çin kaynaklarına göre Eski Türk Boyları adlı eserimizi hediye ediyoruz. Kitap Ahmet Taşağlı tarafından, Profesör Doktor Ahmet Taşağlı tarafından ikinci baskısı 2013 yılında yayınlanmıştır. Tarihli dinleyicimize şimdiden hayırlı olsun diyorum. Gerçekten de buradaki Türk boyları Faruk Sümer Hoca'nın tespit ettiği Oğuz boylarının dışında bambaşka yeni isimler ve boylar olarak karşımıza çıkıyor. Yeni bilgilerle dolu bir kitap. Hayırlı olsun diyorum şimdiden.
Hocam içindekiler de ilginç. Ogurlar var, Sibirler var, Tilingler var. Çok bilinmeyen Türk boylarına da yer vermiş Ahmet Aşağılı Hoca. Evet.
Bilinenlerin yanı sıra işte Avarlar gibi büyük Türk topluluklarının isimleri de bu boylar arasında görünüyor. Tölesler, Tukyular ve daha birçok Çin kaynaklarında Çinlilerin telaffuz ve yazım şekline göre yazılmış olan Türk topluluklarına dair bir inceleme bu eser.
Hocam aynı konuda galiba bizim Gazi Üniversitemizden Varis Çakan hocamızın da tam olmasa da buna ilişkin bir yayını, bir kitabı var hatırladığım kadarıyla.
Evet, o Orta Asya Türk Tarihine Giriş diye bir eser yazmıştı. Orta Asya Türk Tarihinin Kaynakları diye ayrıca bir kitabı daha var Varis Çakan hocanın da. Onun da araştırmaları bu sahada devam ediyor. Başarılar diliyoruz. Her iki araştırmacımızın kitapları da bu sahaya değer katıyor. Sağlıkları olduğu sürece de iyi kitaplar, iyi güzel çalışmalar bekliyoruz.
Kitabı kazanacak dinleyicimize de şimdiden iyi okumalar diliyoruz ve konumuza geçiyoruz. Hocam 1176 Mirja Kefalon, geçen hafta da vurguladınız, Türk tarihinde neredeyse Dandana Kanı ve Malazgirt kadar önemli ama o oranda çok bilinen bir savaş değil, bir savunma savaşı. Şimdi bu savaşın geçtiği yere ilişkin de araştırmalar var. Türk Tarih Kurumumuzun Profesör Doktor Refik Turan hocamızın, başkanımız Profesör Doktor Refik Turan hocamızın yönetiminde çeşitli araştırmalar, çalışmalar var. Önümüzdeki hafta galiba siz de katılacaksınız, bir etkinlik var. Önce isterseniz onu duyuralım hocam dinleyicilerimize.
Mirja Kefalon zaferi, Anadolu'nun tapusunun alındığı, Anadolu'nun fethinden sonra, Malazgirt zaferinden sonra gerçekleşmiş olan 1176 yılının Eylül ayında, 17 Eylül günü gerçekleşmiş olan bir savaştır ve zaferdir. Anadolu Selçuklu Sultanı Sultan II. Kılıç Arslan'la Bizans İmparatoru Manuel Komnen'in emrindeki askerlerin, iki ordunun karşılaşmasıyla meydana gelen savaş, bugünkü Isparta ili sınırları içerisinde yer alan Eğirdir Gölü yakınlarında yıllardır kutlanmaya devam ediyor ve bu civarda olduğu, bu yol üzerinde olduğu biliniyor. Tarihçiler tarafından da araştırmalar bu sahada yoğunlaşıyor. Kutlamalar da bu bölgede gerçekleşiyor. Buradaki Gelendos ilçesinde halkın katılımıyla, genel anlamda davetlilerin katılımıyla yıllardır yapılmakta olan bir Mirya Keforon Zaferi kutlamaları var. Diğer yerlerde de yer yer kutlamalar yapıldı. Mesela Çivril'de, Denizli Çivril ilçesinde ve 2 yıldır da Konya'da anma etkinlikleri çerçevesinde Sultan II. Kılıç Arslan ve Mirya Keforon Zaferi kutlamaları yapılıyor. Bu güzel bir şey. Tarihçilik adına Mirya Keforon Zaferi'nin hatırasını yaşatmak, toplumumuza kazandırmak adına kurumumuz olarak da görevimiz addederek yaptığımız bir etkinliktir. Bu hafta sonu itibarıyla cumartesi pazar günlerinde bu bölgede olacağız ve Gelendos Meydanı'nda pazar günü kutlamalar var. Cumartesi günü de Eğirdir'de Mirya Keforon Zaferi paneli gerçekleştiriyoruz. Eğirdir'deki sosyal tesislerde gerçekleştiriyoruz. Burada da bilim adamları konuyu anlatacaklar ve buradaki Eğirdir halkını bu konuda bilgilendirecekler.
Halka açık hocam.
Halka açık bir paneldir. Davetlilerimizdir. Bütün Eğirdirliler ve bölge halkıyla birlikte gelmek isteyen ilgili kişileri, vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Cumartesi günü saat 20'de panel başlayacak. Tabii 2 saat sürüyor panel. Akşam saatlerinde olması dolayısıyla saatini de özellikle belirtmek gerekliydi diye düşündük. Cumartesi böyle bir etkinlikten sonra pazar günü saat 11'de de Gelendos'ta meydanda kutlamalar var. Kutlamaların içerisinde birçok etkinlik yapılıyor. Her yıl bu etkinlikler değişiyor. Mirya Keforon'la ilgili bilgilendirici broşürler, kitapçıklar ve kitaplar dağıtılıyor halka. Ayrıca çeşitli gösteriler yapılıyor. Konuşmalar ve gösteriler, anma etkinlikleri yapılıyor. Mesela kılıç, kalkan, ok, yay gösterileri yapıldı geçen yıllarda. Bu yıl yine mehteram bölüğü gösterisi var. Buna benzer çalışmalar var. Ayrıca bölgede arkeolojik kazı heyeti de bulunmakta şu anda. Sürekli çalışmalarımız devam ediyor. Yani hafta içi, hafta sonu sürekli tarih kurumu orada bir ekibini, heyetini görevlendirmiş bulunuyor.
Hocam, savaşın geçtiği yere ilişkin görün altında kaldığına yönelik jeologların da katkısıyla bir teori var. Çivril Belediyesi şiddetle itiraz ediyor buna. Şimdi bu aşamadaki bu çalışmalar ne düzeyde Güray Hocam?
2017 yılı içerisinde Türk Tarih Kurumumuzda bir Mirya Keforon Zaferi ve Mirya Keforon Savaşı'nın yeri çalıştayı yaptık. 50'ye yakın bilim adamı, bu konuyla ilgili özellikle çalışmış olan bilim adamları başta olmak üzere bu toplantımıza katıldılar ve kendi düşüncelerini, delillerini ortaya koydular. Buradaki tartışmalar bize yön verdi ve daha da güçlü bir şekilde yaklaştığımızı düşünüyoruz. Tabii delilleri zayıf olan akademisyenlerimiz, bilim adamlarımız da bulunmakla birlikte hepsinin görüşüne saygı çerçevesinde onlar da serbestçe müdafaa ettiler, kendi delilleriyle ortaya koymaya çalıştılar. Ancak şu da kesin ki tarihçilerimizin, bilim adamlarımızın şimdiye kadar ve bu çalıştaydaki bilim adamlarının da ekseriyetinin yakın olduğu, yoğunlaştığı mekanlar vardır. Bu çerçevede şu anda kutlanmakta olan yerin ağırlık kazandığını söyleyebiliriz. Neden? Çünkü şimdiye kadar olan bilim adamı görüşleriyle birlikte bu çalıştaydaki görüşler içerisinde de en ağır basan görüş olarak telakki ediliyor. Ve yaklaşık olarak da bu araştırmalar neticelendiğinde bu görüşlerden birinin daha güçlü olacağı kesin gibi görülüyor. Ancak yerin tabii ki tam olarak tespit çalışmalarının devam etmesi gerekiyor. Arkeolojik çalışmalar Çivril'deki vadilerden Konya'ya kadar olan sahada sürdürülüyor. Yani herhangi bir görüş saf dışı edilmiş değildir. Ancak bunların içerisinde delil bakımından en güçlüsünün hangisi olacağıyla ilgili araştırmalar sürdürülecek ve neticeye kavuşturulması için büyük projeler halinde saha çalışmaları devam edecektir.
Zamana ihtiyaç vardı.
Zamana ihtiyaç olduğunu söyleyebiliriz. Kesin bir açıklama için buluntulara ihtiyaç var, zamana ihtiyaç var.
Az önce Mirya Keforon'un son derece önemli, Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu, perçinleştiren bir savaş olduğunu vurguladınız. Bundan sonra 1075'te kurulmuştu Türkiye Selçuklu Devleti. Zaferden sonra gelen süreç nedir hocam? 1300'lere doğru geldiğimiz zaman.
Şimdi Mirya Keforon Zaferi 1176 yılında kazanıldıktan sonra Anadolu Selçuklu Devleti'nin sınırları batıya doğru daha da genişlemiştir. Bizans İmparatorluğu'nun Anadolu'daki sınırlardan geriye doğru çekildiğini, bazı kale ve topraklarını, sahalarını kaybettiğini söyleyebiliriz. Elbette bu belli bölgelerdi, bilinen bölgelerdi. Mesela Uluborlu Kalesi'nin 1182 yılında Mirkefalon zaferinden sonra Selçuklu Devleti'nin eline geçmiş olması çok önemli bir olaydır. Demek ki Mirkefalon Savaşı Türk toprakları içerisinde olduğuna göre Uluborlu'nun doğusunda aranmalıdır. Bugünkü Çivril Vadisi ve Küfi Çayı Vadileri çok batıda kalmaktadır. Yani yaklaşık olarak baktığımız zaman 50-60 kilometre, yani 2 günlük ya da 1 günü kesinlikle geçen bir mesafede geride kalıyor şu anki bazı görüş sahiplerinin ileri sürdüğü bölgeler. Dolayısıyla tarihçilerimizin birçoğu gölün kuzeyine veya gölün kenarlarına getirerek orduları buralarda karşılaştırmaktadır. Biz de bilimsel yaklaşıma, tarihi belge ve delillere en yakın coğrafya burası olduğu için kutlamaları burada kabul ediyoruz. Tarihçilerimizin çoğu da bu bölgeyi kabul etmektedirler. Aşağı yukarı tam mekan tespiti çalışmaları devam ediyor. Sonuçta Roma yolu üzerinde gerçekleşmiş olan bu zaferden sonra Roma İmparatorluğu bir daha büyük bir askeri kampanyaya, büyük bir sefere kalkışamamış ve yer yer daha küçük seferler düzenlemiş. Ancak bunlarda da yeterli derecede kendi kaybettiği bölgeleri geri alacak başarılar elde edememiştir. Bu şunu gösteriyor. Mirkefalon zaferiyle Türkler kesin olarak Anadolu'ya yerleştiklerini kabul ettirdiler, ispatladılar ve kendileri hududu, yani devlet sınırını çizmek suretiyle kendilerini bir ileri noktaya taşıdılar. Bu da artık Anadolu'da birlik meselesiydi. Sultan II. Kılıç Arslan, Anadolu'da ilk kez inşaat emirlerini vermiş olan, yani şehirler kurdurarak, saraylar yaptırarak Batı Anadolu'da da inşaat faaliyetlerini başlatan sultandır. Bu anlamda gerçek Selçuklu Devleti'nin sosyal ve medeniyet teşkilatı açısından, yani şehirli bir topluma dönüşmesini sağlayan, Türklerin şehirli bir Anadolu Selçuklu uygarlığı ortaya koymasını sağlayan sultandır. Bu da şunu gösteriyor. Mirkefalon zaferi artık tam yerleşmeyi sağlamıştır ve tapuyu, yani Anadolu'nun tapusunun alındığı savaştır dememize sebep oluyor. Nitekim iskan politikalarında da Sultan II. Kılıç Arslan'ın Anadolu'da iskan faaliyetlerini en çok yapan bir sultan olarak değerlendirilmesi gerekir. Çünkü bu savaştan sonra doğudan gelen Türk nüfusunu, Türkmenleri, yine diğer Anadolu beyliklerinin mensubu olan mesela Danışmendoğullarını çeşitli Anadolu hudut bölgelerine, Batı Anadolu'ya, Güney Anadolu'ya, hatta kuzey bölgelerde bazı Batı Anadolu'nun kuzey Karadeniz'e yakın olan bölgelerine doğru Danışmendli aşiretlerini, boylarını dağıttığını ve iskan ettiğini görüyoruz. Bu Anadolu iskan politikası açısından, nüfus politikası açısından çok önem taşıyan bir olaydır. Ve Mirkefalon zaferi işte bu yönüyle de baktığında bir başka kültür değişimi ve tapu alma noktası olarak değerlendirilebilir ki Mirkefalon zaferinin sosyal, siyasal, askeri sonuçları olmuştur. Ve ticari sonuçları da olmuştur. Artık Anadolu'da kıyılara kadar uzanmış olan bir Türk Selçuklu Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti veya tarihçilerimizin birçoğunun kabul ettiği gibi Anadolu coğrafyası bu tarihten sonra kesin olarak Türkiye ismiyle anıldığı için Türkiye Selçuklu Devleti kurulmuştur. Artık Karadeniz'de, Akdeniz'de, Batı Anadolu'da, denizde limanları olan, hem karada hem de denizde seferler yapmaya doğru büyüyen bir Selçuklu Devleti ortaya çıkmıştır.
Hocam, devletlerimizin kuruluşundan sonra belli dönemlerinde bir yükseliş çağı yaşanıyor. Türkiye Selçuklu Devleti'nin yükselişini de bu tarih itibariyle mi, II. Kılıç Arslan'la birlikte mi başlatıyor tarihçilerimiz?
Evet, yeniden toparlanma ve inşaat dönemi, devletin yeniden ihya ve inşaatı olarak değerlendiriyoruz. Çünkü Sultan Kılıç Arslan 1155 yılında tahta geçtiğinde dört bir yandan kuşatılmış bir Konya Sultanlığı vardı. Sadece Konya ve çevresinde kendi beyliğinin başında bulunan bir sultan gibi küçük bir devlet durumundaydı. Oysa Anadolu'nun ortasında birçok başka beylikler ve hatta Bizans'a bağlı öbek halde bulunan dükalıklar ve sergerderlikler, baronluklar yer alıyordu. Bunlar arasında Ermeni sergerderliği veya baronluğu, işte Samsun, Sinop, Trabzon bölgesindeki Bizans'a yer yer asi durumda bulunan dükalıklar, despotluklar yer alıyordu. Batı Anadolu'da Bizans hakim büyük oranda. Türkmen beyleri de yine Selçuklu'ya bağlı yer yer bağımsız hareketler içerisinde bulunuyorlardı. İşte bütün bu parçalı, başıbozuk duruma karşı danışmet oğullarının yine kendilerine ait 3 ayrı danışmetli beyliği bulunuyordu. Sadece bir tane değildi. Selçuklu'ya karşı hareketleri, Bizans'la birlikte hareketleri dikkat çekiyor.
Bu mücadeleleri
bütün bunları evet, kırarak hocam. Bir araya getiren, bu oyunları bozan bir ikinci Kılıç Arslan, Sultan Kılıç Arslan dönemi var. Sultan Kılıç Arslan çok uzun vadeli bir program yapmış olmalı ki, nitekim bunu uygularken de fark ediyoruz, başarılı olmuştur. Türkiye Selçuklu Devleti'nin yeniden ayağa kalkmasını sağlamış. Özellikle Komnenoslar gibi Bizans Devleti tarihinin de en başarılı imparatorluk sülalelerinden birisinin döneminde, Manuel Komnen döneminde bu başarıyı elde etmiştir.
Merkezi bir yapıya kavuştuğunu söyleyebilir miyiz hocam devlet yapısı itibariyle?
Sultan II. Kılıç Arslan kendi uygulamalarında, evet, kendi hayatındayken merkezi bir sisteme sahiptir, birleştirmiştir ülkeyi. Ancak oğulları arasında ülkeyi paylaştırınca kendisinin vefatıyla birlikte bir iç kavga, taht kavgası meselesinin ortaya çıktığını ve Selçuklu Devleti'nin bir süreliğine, yaklaşık 15 yıl bir iç durağanlık dönemi yaşadığını söyleyebiliriz. Daha sonra Gıyasettin Keyhüsrev ve İzzettin Keykavus zamanında devlet yeniden toparlanmış ve Alaaddin Keykubat döneminde de Anadolu'da zirve bir dönem yaşamıştır diyebiliriz. Pek çok bakımdan II. Kılıç Arslan dönemi değerli. Mirekefalon zaferi dolayısıyla, iskanlar dolayısıyla ülkeyi 11 oğlu arasında melikliklere bölmüştür. Bunların her birini bir şehre görevlendirmek suretiyle Anadolu'da meliklik sistemini uygulamıştır. Yani Büyük Selçuklu'da gördüğümüz oğulların, meliklerin şehirlere görevlendirilmesi hadisesi, olayı Kılıç Arslan'da da var. Büyük Selçuklu'nun devamı olduğunu bu yönden kesin olarak ifade edebiliriz.
Evet, Güray Hocam devam edeceğiz.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimizi. Hocamızın da programlarımızda söylediği gibi 13. yüzyıl ve 12. yüzyıl tarihi hem Türk tarihi açısından hem de dünya tarihi açısından çok bilinmeyen ama çok ilginç olayların yaşandığı bir dönem. Hocam, Profesör Doktor Refik Turan hocamızın şöyle bir tespiti var. Tarihte bazen 50 senede gerçekleşecek olaylar bir senede gerçekleşecek olaylar 50 senede gerçekleşiyor şeklinde çok ilginç bir tezi, ilginç bir yaklaşım var. Gerçekten de bu dönemler sanki buna uygun. Ama ben soruma geçmeden önce dinleyicilerimizden mesajlar var Güray hocam. Onları paylaşayım. Suudi Arabistan'dan Mehmet Usluoğlu, kitap eline ulaşmış. Çok teşekkür ederim diyor. Saygılarımı, selamlarımı iletiyorum diyor. Biz de buradan Türk Tarih Kurumumuza, Güray hocamıza, Refik hocamıza çok teşekkür ediyoruz bizleri desteklediği için. Güle güle okusun hocam, almış kitabını.
İyi okumalar diliyoruz Mehmet Bey'e. Selamlarımızı iletiyoruz.
Geçen hafta Gaziantep'e göndermiştik hocam armağan kitabımızı. Bu hafta Avrupa'dayız. Lüksemburg'dan Hüseyin Contar kitabı kazanan dinleyicimiz oldu. Hüseyin Contar adlı dinleyicimize Çin kaynaklarına göre Eski Türk Boyları adlı kitabı yollayacağız. Türk Tarih Kurumu yayınlarımızdan Ahmet Taşal'ın. Hüseyin Contar da hocam tarihimize çok meraklıymış. Çok teşekkür ediyor program için, sizin katkılarınız için. Selamlarını yolluyor. Biz de selamlıyoruz hocam onu.
Biz de selamlarımızı yolluyoruz. Hayırlı olsun kitabı da.
Hocam şimdi yine konumuza geçmeden Fransa'dan bir dinleyicimizden de bir mesaj var. Geçtiğimiz hafta da vurgulamıştık. Oğuzlar önermiştik Faruk Sümer'in galiba. Diyor ki Türk tarihine ilişkin çok eser var ama ben derli toplu bir kaynak, şöyle hepsini kapsayan bir kaynak, şöyle tek bir eser istiyorum diye, ama ancak ansiklopedi olabilir herhalde.
Öyle Türk tarihini tek bir kitapta okumak istiyorsa elbette çok geniş bir eser önermek gerekecek. Ama benim tavsiyem yine Türk tarihiyle ilgili derli toplu bir, mesela sınav kitabı gibi bir kitap okumaktansa dönemlere göre ayrılmış olan Tarihte Türkler, Türk Dünyası El kitabını özellikle tavsiye edebilirim. O biraz daha tek cildi tarihe sığdırmıştır orada. Ona bakabilir. Orada Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar bütün devletler vardır. Türk tarihinin geneli vardır. Türk Dünyası El kitabının tarih cildini alsın.
Yani tekrarlayalım hocam. Türk Dünyası
El kitabı tarih.
Türk Dünyası El kitabı tarih diye çeşitli yazarların katkılarıyla. Evet.
Coğrafya ayrı bir kitaptadır. İşte sosyal, kültürel hayat, sanat vesaire, onlar da ayrı bir kitaptadır. Tarih cildi ona yeterli olacaktır ama dilerse 3 cildini de okuyabilir.
Var piyasada, edinebilir,
var,
bulabilir.
Var internette.
Hocam II. Kılıç Arslan'dan sonra az önce de söylediğiniz gibi gelen sultanlarla birlikte yükseliş oluyor. Fakat yavaş yavaş da bir çözülmeye doğru gidiş var. Bu süreci anlatır mısınız? Türkiye Selçuklu Devleti'ne ilişkin bir hocam.
Selçuklu Devleti'nin Anadolu'daki kolu 1075 yılında Süleyman Şah tarafından İznik'in fethinden sonra kurulmuştur ve tarih kaynaklarımızın ifadesiyle 1243 Moğolların Kösedağ Savaşı'nda Selçukluların o dönemki sultanı 2. Gıyasettin Keyhüsrev'in mağlup olması üzerine, veya aslında tam bir savaş da olmamıştır, ordusunu geri çekmesi üzerine Moğol ordusu Anadolu'yu istila etmiş ve Anadolu Selçuklu Sultanlığı bir şekilde Moğol hükümdarına vergi verir duruma düşmüştür. Anadolu'daki beyler de ayrı ayrı beylikler olarak tanımlanmış ve Anadolu'da 2. Beylikler dönemi başlamıştır. İşte bu döneme kadar olan, yani 1243 Kösedağ Savaşı'na kadar olan dönemde Selçuklu Devleti'nde, Türkiye kolunda neler yaşandı? Buna dair birkaç noktaya işaret etmekte yarar var. Sultan II. Kılıç Arslan zamanında 1186 yılındaki Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü Haçlılardan geri alması üzerine gerçekleşen Avrupa'dan bir Haçlı dalgası var. 3. Haçlı Seferi'nin Anadolu üzerinden Kudüs'e doğru ilerleme çabası içerisinde bulunduğunu görüyoruz. 3. Haçlı ordularının komutanı o zamanki Habsburgların veya Alman Prusya İmparatoru Hohenstaufen'lerden, yine o dönemki hanedana göre de söyleyelim, Frederick Barbarossa idi. İmparator Frederick Barbarossa Anadolu'nun Batı Anadolu kısmında ilerlerken Sultan II. Kılıç Arslan aslında bir barış anlaşması yapmış bulunuyordu Frederick Barbarossa'yla. Bütün bunlara rağmen sultanın oğulları içerisinde Frederick Barbarossa'ya karşı savaşmak fikrinde olanlar da vardı. İşte bu sırada Uluborlu civarına gelindiğinde Kutbettin Melikşah başta olmak üzere sultanın oğullarının önemli bir kısmının bir araya gelerek bazı beylerle beraber Frederick Barbarossa'ya karşı taarruzda bulunduklarını görüyoruz. Ve savaş oldu yine bu bölgede. Frederick Barbarossa'nın Haçlılar komutanı olarak yapmış olduğu bu savaşta Selçuklu ordusu geri çekilerek Konya'ya ve hatta Konya'yı da boşaltarak daha dağlık ve kırsal bölgelere doğru şehri boşaltmak durumunda kaldılar. Tabii Sultan II. Kılıç Arslan'ın ne kadar haklı olduğu burada ortaya çıkıyor. Yani Frederick'le savaşmayalım, ona yol verelim. Nereye kadar gidecekse biz onu o şekilde barışçı bir şekilde ancak belki yavaşlatır, durdurabilir, zararını en aza indirebiliriz şeklinde bir fikri vardı 2. Kılıç Arslan'ın. Nitekim oğullarının tecrübesizliği Konya'nın yağmalanmasına neden olmuştur. Bununla birlikte Sultan II. Kılıç Arslan zamanında büyük bir inşaat faaliyetinin olduğunu biliyoruz. Zenginleşmiş bir Konya var. Ancak halkın katliamdan kurtulduğunu, zamanında Konya'nın boşaltıldığını anlıyoruz. Bu 3. Haçlı Seferi çok önemli olaylardan birisidir onun döneminde gerçekleşmiş olan. Yine sonraki yıllara baktığımız zaman Sultan İzzettin Keykavus zamanında Sinop Limanı'nın fethedilmiş olması, Karadeniz'de bir donanma üssü kurulmuş olması çok önemli gelişmelerden birisidir. Karadeniz'e ilk defa Türk ordusu donanma kurarak açılmak gibi bir fırsatı ele geçirmiştir. Daha sonra Alaaddin Keykubat zamanında Antalya'nın ve Alanya'nın fethini tamamlanması, Akdeniz'de Alanya'da bir tersane oluşturulması ve Selçuklu donanmasının Akdeniz ve Ege adaları bölümünde de deniz seferlerine karayla irtibatlı bir şekilde devam etmiş olması Anadolu'nun artık Türkiye olduğunu gösteren delillerdir. Ve birçok yerde de bu seferler devam etti. Hatta Alaaddin Keykubat zamanında Kırım'a yapılmış olan, Suudak Limanı'na yapılmış olan bir sefer bulunuyor. Beylerbeyi Hüsamettin Çoban liderliğinde bir donanma Suudak Limanı'na kadar gönderilmiş ve o bölgede bulunan ticaret erbabının yerleşmesi, güvenliği ve Selçuklu'ya vergi vermesi sağlanmıştır. Böylece Karadeniz'in kuzeyine kadar etkileri görülen bir donanma gücüne ulaşıldığını söyleyebiliriz. Alaaddin Keykubat dönemi dünya ekonomisi içerisinde de Türk tarihinde de çok önem arz eden bir dönem. Sultan Alaaddin Keykubat'ın döneminde Avrupa'daki bütün devletlerin hazinelerinden çok daha güçlü olan bir Selçuklu hazinesi bulunuyordu. Tarihlerin rivayetlerine göre işte Fransız devletinin o zamanki Avrupa içerisinde en güçlü devletti. Hazinesi 3 milyonken Selçuklu devletinin bunun tam 10 katı yani 30 milyon gibi bir hazineye sahip olması dikkat çekiyor. Veya bu dönem dönem farklılaşan hazine ve zenginliğin birdenbire kaybolması nasıl oldu? Bunun da bir hikayesi veya tarihsel olarak da gerçekliği söz konusu. Alaaddin Keykubat'ın suikastle veya zehirli bir şey, zehirlenme olayıyla birlikte, yani zehirli suikast diyoruz biz buna, şehit edilmesinden sonra yerine geçen oğlunun döneminde devlet 5 yılda hazinesini sıfırlamıştır.
Hocam yine aynı şey. Sultan yani Alparslan, Sultan Melikşah, yine bir Türk sultanının başına yine bir suikast geliyor.
Evet, tabii kesinlikle bu kaynaklarda da bu şekilde teyit edilmektedir. Olayın şüpheli olduğu o dönem kaynaklarında da ifade edildiği için nasıl olduğuna dair de farklı iddialar, görüşler ortaya konulmuştur tarihçiler tarafından. Yerine geçen kişiler, başta oğlu 2. Gıyasettin Keyhüsrev olmak üzere beyler beyleri ve atabeyleri devleti yönetme konusunda tek bir irade ortaya koyamamışlar. Saray içi çatışmalar başlamış ve Alaaddin Keykubat zamanında elde edilmiş olan büyük bir refah veya zenginlik dönemi artık inişe geçmiştir. Moğol istilasıyla birlikte de Anadolu'da fakirleşme dediğimiz, artık halkın kendi gücüyle, kendi yağıyla kavrulmak zorunda kalması dönemi başlamıştır. Moğol istilası dönemine dair darbu meseleler çok fazladır. Hatta biz tespitlerimizi şöyle ifade ediyoruz öğrencilerimiz veya insanlar daha kolay anlasın diye. Anadolu'da en çok yemek çeşidinin geliştirildiği dönem Moğol istilası dönemidir.
İlginç. Evet hocam.
Yani bu fakirliğin vermiş olduğu zorunluluktan kaynaklanan yemek çeşitleri bunlar.
Türk mutfağı zenginleşmiş yani hocam evet. O dönemde.
Tabii yani kırsal bölgede özellikle köylerde, dağlık bölgede yaşayan göçebe Türk kavminin, halkının aç kalmamak için işte ekme biçme veya yerleşik hayattaki ürünleri koruma gibi bir şey elde edemediğinden dolayı, mesela tarlada ürününüz varsa elde edemiyorsunuz çünkü Moğollar el koyuyorlar ona.
Başka bir şey bulup yemeniz lazım.
Tabii,
hocam.
Yani evet. Biriktirmiş bir yemeği koruyamıyorsunuz. Birikme veya ekme biçmeyle bir ürün elde edemiyorsunuz çünkü tamamına Moğol maliyesi el koyuyor. Hocam, bu durumda şimdi siz yiyecek olarak başka şeyler üretmek, kullanmak zorundasınız.
Evet.
Bu da yemek çeşitlerinin artması anlamına geliyor.
Gürelcim, az önceki ifadelerinizden bir konu dikkatimi çekti. Onu sormak istiyorum size. 18. yüzyılda Joseph de Guigne galiba bizim bu Türk tarih anlatımını, Türk tarih yazımını kuruyor. Sonra da Hüseyin Cahit Yalçın mı Türkçe'ye çeviriyor ilk olarak ve biz hep buna göre mi gidiyoruz? Burada sizin bir ayrıştığınız noktayı tespit ediyorum ben programlarımızda. Biz Kimerlerden, Sakalardan itibaren, milattan önceden itibaren Avrupa'ya göçlerimizden sonra Türklerin doğudan batıya Avrupalılarla bir ilişki içerisindeyiz. Kayyumlar göçüyle birlikte. Fakat hocam, tarihlerimizde, biz tarih yazımımızda bu konuyu, Avrupa tarihini çok iyi bilmiyoruz ve özellikle hanedanlar konusunu çok iyi bilmiyoruz. Sizin bu konudaki çalışmalarınız var. Siz burada bizim tarih yazımımızda bir eksiklik tespit ediyor musunuz Güray hocam?
Tabii özellikle sosyal tarih konusunda önemli eksikliklerimiz olduğunu söyleyebiliriz. Daha çok siyasi olaylar ve askeri gelişmeler üzerinden tarihi okursak önemli ve geniş olan bağlantıları kaçırırız. Bunlar arasında ailelerin ve kültürlerin birbirleriyle iletişimleri, akrabalıkları ve komşulukları, birbirlerinin içine girmesi meselesi çok çok dikkat edilmesi gereken konular arasında bulunuyor. Mesela Haçlı Seferleri bir askeri olaydır. Ancak Haçlı Seferlerinin geldiği dönemde bile Türklerle Avrupalılar arasında büyük akrabalıklar, alışverişler olmuştur, etkilenmeler olmuştur. Birbirlerinin kültürlerinden, medeniyetlerinden, her türlü yaşayışlarından alıntılar söz konusu olmuştur. Bunları dikkate aldığımızda, yani hayatın tamamının bir savaştan ibaret olmadığı ve sosyal hayatın geçişkenliklerinin tarihin geniş katmanlarında dikkate alınacak ölçüde etkili olduğunu söyleyebiliriz. Mesela Nurettin Mahmut Zengi Avrupa'dan gelen bir Arşidüse ile evlenmiştir.
Hocam, onun kim olduğunu da söyleyelim.
Arşidüse Ayda, kraliçe kendisi.
Nurettin Zengi de hocam, evet.
Nurettin Mahmut Zengi de Selçuklu Devleti'nin bir atabeyi olan İmadettin Mahmut Zengi'nin oğludur. Onunla evlenmiştir Arşidüse ve çocukları olmuştur ve ailesi de devam etmiştir. Zengiler ailesinden Suriye'de, Mısır'da, Anadolu'da ve hatta Selçuklu ailesinin de bir akrabası olduğu için Nurettin Mahmut Zengi Selçuklu ile akraba olmuş oluyor bu prenses. Yine 2. Kılıç Arslan'ın eşi prenses Bizans İmparatoru Manuel'in akrabasıdır. Manuel Komnenos'la savaşıyor, İmparator Manuel'le savaş halindedir Kılıç Arslan, ama aynı zamanda eşi Hristiyan prensestir ve oğullarından, kendisinden sonra tahta geçecek olan Gıyasettin Keyüsrev'in annesidir. Hristiyandır prenses ve onun adına sarayda kilise yaptırmıştır Gıyasettin Keyüsrev'in validesi için. Gıyasettin Keyüsrev bu prensesin oğlu olmakla birlikte diğer kardeşler içerisinde en küçüğüydü. Ve veliaht olarak da o belirlenmişti. Çünkü daha önceki bütün emirlerine, babasının bütün emirlerine en çok itaatkar olan, güven arz eden sadık oğlu Gıyasettin'dir. Bu konuları dikkate aldığımızda, bu sadece burada, yani sözü anlatırken bizim ifade ettiğimiz aklımıza gelen isimler ve olaylar. Bunların dışında onlarca akrabalıktan bahsedebiliriz. İşte Sultan Rükneddin Süleyman Şah'ın Gürcü Kraliçesi Tamara ile olan münasebetleri, haberleşmeleri tarih kaynaklarında anlatılmaktadır.
Ve hocam, Avrupa kavimlerini, Avrupa'da kurulu şehir devletlerini Türklerin nasıl etkilediği konusunda da galiba çeşitli çalışmalara, tezlere ve yaklaşımlara tarihimizin ihtiyacı var.
Elbette bu Osmanlı döneminde de devam eden bir süreç. Yani beylikler döneminde de bu akrabalıklar devam etti. Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi Hamidoğlu Dündar Bey ile akrabadır. Hamidoğlu Dündar Bey de Hamit Bey'in oğlu olduğuna göre Hamit Bey Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın sarayından bölgeye görevlendirmiş olan bir beydir. Yani Alaaddin Keykubat'ın en yakın gördüğü, ailesinden bildiği Kınık Boyu'ndan birisidir. Demek ki Kınık Boyu'ndan Kayı Boyu'na bir akrabalık var. Bunu gösteriyor. Selçuklu Devleti'nden Osmanlı Devleti'ne doğru bir devamlılık olduğunu tarihçilerimiz bir görüş, tez olarak, bilimsel olarak savunmuşlardır ve delillendirmişlerdir. Farklı görüşler de ortaya çıkmıştır. Avrupa'dan özellikle bir araştırmacı, gazeteci, yazar olan Gibbons'un görüşüne göre Osmanlı Devleti işte başlangıçta Hristiyan bir aşiretti. Sonradan Müslüman oldu da onun yerine, yani Selçuklu'nun yerine geçti şeklinde bir tezi var. Hocam, oysa bu... tam aksine Avrupalı tarihçiler de bu görüşe katılmıyorlar. Bir şey başta mesela... Paul Wittek olmak üzere Fuat Köprülü gibi, Gise gibi tarihçiler, Seynobos gibi, Dögeni gibi tarihçiler de bu görüşlere katılmıyorlar.
Hocam bir de şey konusu var. Ottoman, Osman meselesi var. Onu Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşuna geldiğimiz zaman soracağım size ayrıntılı olarak ama bitirmişiz hocam, süremiz dolmuş.
Öyle mi? Ben fark edemedim.
Ben de
dalmışım. Yeni başlıyoruz gibi geldi Osmanlı Devleti'nin kuruluşu deyince.
Hocam hazineyi tam takır yaptılar Alaaddin Keykubat'tan sonra, oradan haftaya devam edelim.
Evet, öyle devam edelim.
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Hocam ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık, sağolunuz.
Sizler sağ olun, teşekkür ederim.
Değerli dinleyicilerimiz, önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Tarihinin izinde.